Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara zekatı emretmesinden ve Peygamber Efendimizin bu konudaki tavsiyelerinden bahsedeceğiz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz. Çok sağ olun.
Sizlerden de hocam, Allah razı olsun. Geçen hafta orucu konuştuk hocam. Fıtır sadakasını konuştuk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oruç tutardı? Özellikle Ramazan ayında ne gibi ibadetler yapardı? Bunları konuştuk. İtikafa gireceğiz ama onun öncesinde zekat bahsi var. Peygamber Efendimiz zekat hakkında neler söyledi, nasıl zekat verirdi, kimlere zekat verirdi? Onun hayatından örneklerle bu konuyu konuşup sonra itikaf üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun efendim.
İnşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Geçtiğimiz derste oruç üzerine biraz bize kazandırdıkları nasıl olur? Bundan biraz bahsetmeye çalıştık. Efendimiz örnekleri üzerinden. Tabii orucun aslında mütemmimi, yani tamamlayıcı bir hali, namazla birlikte de zikredilen zekattan bahsedeceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabii artık Medine'de bir sahabe-i kiram hazaratı yerleşik bir hayata geçince, her ne kadar seferleri, gazveleri, seriyeleri de olsa artık manevi hayatın tekamülü de işin içerisine giriyor ve aynı zamanda da ibadetler işin içerisine giriyor. İşte namazdır, oruçtur gibi. Burada da zekat önümüze geliyor bizim. Allah-u Teala tabii fukaranın, zenginin malı üzerindeki hakkı olarak biz tanımlayabiliriz. Emrettiği, yani her zenginin fakiri gözeterek vermesi gereken aslında zeka, Arapça'da temizlemek manasında. Burada da özel anlamda malın temizlenmesi anlamını taşıyor. Demek ki zenginin malının temizlenmesinde bir rolü var. Allah-u Teala insanı insana bu noktada zimmetliyor tabiri caizse. Zengin kimse bu noktada zekat, tabi malumunuz işte 40'ta birden nisap miktarınca mal üzerinde. Hı hı. Bu nisap miktarı 80 küsür gram olarak devamlı veriliyor. İşte fıkıh hocalarımız anlatıyorlar ne kadar olduğu ile alakalı. Bazı kaynaklarda 80.2, bazı kaynaklarda 80.4 falan, bunlar geliyor ama 80 küsür diyelim biz. Gram altın demek ki bir zenginlik gerektiriyor. Burada 40'ta 1 yani %2.5'a tekabül ediyor. 40'ta 1, 40'ta 1 de sanki şöyle bir şeyi hatırlatıyor bize. Yani 40 Müslüman zengin bir araya gelecek, 41. zengin Müslümanı ortaya çıkaracak. 40'ta 1 bu demek hocam.
Evet.
40 Müslüman zengin bir araya gelecek, 41. Müslüman zengini ortaya çıkaracak. Yalnız hocam burada dikkat çekilmesi gereken ince nokta şu: bu 41. Müslüman bu 40'ından zengin olacak.
Evet.
Niye hocam? Çünkü 40'ta 1 verdiler ya, 39 kaldı. Öteki 40 kaldı, elinde 40 var. Onu zekat vermesi için malının üzerinden nisapça bir yıl geçmesi gerekiyor. Yani bu adam bir yıl boyunca 40 zenginliği var, diğerlerinin zenginliği 39'a düştü.
Evet.
Yani Allah kulu kula denkliyor. Denklemenin de ötesine geçiriyor.
Evet.
Yani burada sanki böyle bir ince bir nüans var gibi. Yani bunu biz bazen gözden kaçırıyor muyuz bilemiyorum. 40'ta bir bu demek aslında. Yani 40 zengin bir araya gelecek, 41.'yi çıkaracak. 41. diğer 40'ından zengin olacak demek bu. Çünkü onların 39 kaldığını hesabınca. Bu adamın 40 birim malı var. Böyle düşünmek lazım.
Evet.
Tabii biz ne yapıyoruz? Fakir fukaramız çok olduğu için işte elimizden geldiği kadar zenginlerimiz ne yapıyorlar? Mallarını belli bir paya bölüp işte bunlar arasında taksim etme, yani bir yere yığılma değil de herkesin istifadesine sunuyorlar. Bu yüzden tabii o 41. zenginimiz tabii ki çıkmıyor. Yani bu yadırganacak da bir şey değil. Bunu yadırgadığımız için söylemiyorum. Sadece bunu anlamak için söylüyorum.
Evet.
Yani çünkü 41. Müslüman çıkacak demektir bu. Yani 40 fabrikatör 41. fabrikatörü çıkaracak. 41. fabrikatör diğer 40'ından daha varlıklı olacak demek aslında bu.
Evet. O da gibi. Başka bir 39'a dahil olacak o da başka, önümüzdeki yıl.
Aynen hocam. 41 Eyvallah. O zaman ne olacak? 41-42'yi çıkaracak. Eyvallah. Bu gibi. Tabii burası önemli. Burada zengin kimsenin zekatı verirken fakirin, yani bu zekatı verdiği kimseye kendisine hani mecburiyeti varmış gibi düşünmemesi gerekiyor. Aslında burada mecburiyeti olan zenginin kendisidir. Çünkü o fakir olduğu için o zekatını verebiliyor. O fakir olmadığı zaman o zekatı ne yapacak? Şimdi düşünelim. 40 tane zengin varız. Malımızın 40 parçasını çıkarttık ama fakir yok.
Evet.
Ne olacak o zaman? İşte o mal bizim için bir sorun teşkil edecek. Yani nereye verileceği bilinmeyen bir hal olacak. Demek ki zenginlerimizin zekatlarını verirken fakirin kendilerine nimet olduğunu bilecekler.
Evet. Rahmetli Musa Topbaş üstadımızın işte zarfın üzerine bizdeki emanetinizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Ne kadar güzel bir yazdığı gibi hocam. Neden? Bakın hem fukarayı ne yapmış oluyor hocam? Hicap duymayacak hale getiriyor. Oradaki fakirin kalbi bozulmuyor, kalbi üzülmüyor. Çünkü lissâ'ilü vel mahrum diyor ayeti kerimede hakkı olanlar için. Yani orada isteyen var, isteyemeyen var. Mahrum kalan var. Hı hı. Şimdi isteyeni bulmak kolay da istemeyeni de bulmak gerekiyor. Yani burada gerçekten zekatı vermek zor yani. Bir zaman Abdullah Sert abiyle bir toplantıdaydık. Orada böyle bir bahis geçmişti. Çok güzel bir ifadesi vardı. Hala kulağımdadır. Diyor ki zengin diyor aslında diyor bu vakıflar, dernekler, zekat ulaştırmak için zekatı değerlendiren kurumların daha işinin zor olduğunu söylüyor. Hı hı. Çünkü zengin ne yapıyor hocam? Getirip zekatını bu kuruma teslim ediyor. Senin fakir fukaran var, sen onlara bunu ulaştır diye. O kurtarıyor kendisini diyor. Asıl yük diyor sizin üzerinize kalıyor diyor. Yani niye? Çünkü sizin onu aldığınız haliyle, liyakatiyle yerine ulaştırmanız gerekiyor.
Evet.
Çünkü biliyoruz zamanında bazı dernekler, bazı kurumlar bu tür zekat toplamayı kendisine şey yaptı. Ne diyorlar onun adına? Sermaye yaptı. Yani bunları da yaşadık biz zamanında. Elhamdülillah yani şimdi çok güzel Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımız başta olmak üzere vakıflar işin içerisine girdi. Bu işi samimi güzel yapmaya çalışan vakıflar için içerisine girmeye başladı. Ve zekat hakkıyla bir yerlere gönderilmeye çalışılıyor. Bu sebeple zekatı sadece vermiş olmakla yetmiyor. Yani zekatın layık olduğu yere gidip gitmediği de önemli. Bunu da takibini yapmak lazım. Şunun için önemli. Siz zekat veriyorsunuz. Zekatınızın kabulü elbette ki verdiniz tamam ama eğer suistimal ediliyorsa, eğer onun üzerinden başka bir takım haller götürülüyorsa o zaman vebal sizin üzerinize de geliyor. Niçin layık olmayana zekat veriyorsunuz? Yani bu da önemli bir nokta. Ayet-i kerime bize zekatı kime vereceğimizi söylüyor. İnnemâ sadakât lil fukara diye başlayan ayette. Bunun farz olduğunu bilerek burada çünkü ayet-i kerimede özellikle işaret odur. Yani farz olduğunu feridaten minallahi. Allah'tan bir farz olduğunu bilerek. Yine bak ibadet var hocam. Oruçta dediğimiz gibi. İbadet olduğunun farkında olarak. Farz olduğunu bilerek ne yapacağız? Birincisi fukaraya vereceğiz. 800 zümre var bununla alakalı. İkincisi miskinlere. Yani hiçbir şey olmayan. Yarınla hiçbir şeyi kalmamış kimselere. Bir diğeri zekat amillerine. Yani bunları toplayan, getiren, götüren. Çünkü onların başka işi yok. Geçimi belki kalmayacak. Ne yapacak? Oraya yetkili kimse o zekattan onlara hisse verebiliyor. Müellefe-i kuluba zekat verilecek. Yani kalbi İslam'a ısınsın diye dinin, İslam'ın kendilerine anlatıldığı gayrimüslimler bunlar. Tabii gayrimüslime zekat verilir mi? Hayır, biz zekatı vermiyoruz. Zekatımızı veriyoruz. Zekatın gideceği yerler bunlar. Biz zekatı verdik. Zekatın bir daha ulaştırılacağı yerler bunlar. Burada kalbi İslam'a ısındırılacak olan meyyal gayrimüslimler vardır. Bakarsınız İslam'ı araştırıyordur. İşte İslam'ın güzelliklerini öğrenmeye çalışıyordur. Yani bunlar daha doğrusu. Yoksa İslam'a 7/24 saldıran ve İslam'ın aleyhinde her türlü hali yapanlardan bahsetmiyoruz. Beşincisi kölelik altında olanlara, köle olanlara zekat veriliyor. Borçlulara altıncısı zekat veriliyor. Allah yolunda cihad edenlere zekat veriliyor. Bir de yolda kalmış, hiçbir şeyi olmayan kimselere zekat veriliyor. Ya farkındaysanız bu 8 zümre de hakikaten ihtiyaç sahibi. 8 zümrede hakikaten ihtiyaç sahibi. Ve bu noktada da Allah-u Teala insanların yani belli bir servet üzerinde böyle yoğunlaşıp servetleri üzerine servet katıp o servetlerle azgınlık yapmamasını murad ediyor. Çünkü mal biriktiği zaman, bir insanın tek elinde kaldığı zaman ve paylaşılmaz olduğu zaman insanı firavunlaştırır, karunlaştırır. Ondan dolayı kalbi açtırıyor Cenab-ı Hak. Yani candan, maldan çıkarıp veriyorsunuz. Bir diğeri muhtaçların zenginlere karşı belki kalplerinde oluşacak olan hastalıklar olacaktır. Buna mani oluyor. Hmm. Çünkü zenginle fakiri birbirine yaklaştırıyor, birbirine kardeş kılıyor. Yani ben senin farkındayım, sen benim farkımdasın. Ve bir paylaşımımız var. Ortağımız bu. Yani ortak noktamız belirlenmiş oluyor. Yani Cenab-ı Hak kullarını zengin ve fakir bir noktada birleştiriyor. Nasıl ki camide, cemaatte zengin fakir ayrımı yok saflarda. Herkes geldiği yerde, bulduğu yere oturuyor. Zekatta da böyle. Zenginle fakiri ortak noktada buluşturuyor. Yani aslında toplumsal ibadetlerin, oruçta da böyledir, hacda da böyledir. Hacda kim zengin, kim fakir belli oluyor mu? Yani ne yapıyorsunuz? İhramınızı giyiyorsunuz hocam. Tavaf ediyorsunuz. Herkes aynı, eşit. Yani sizi bir tarağın dişlisi gibi eşitliyor tabiri caizse.
Evet.
Bir tarağın dişlisi gibi eşitliyor.
Veren elle alan eli buluşturuyor.
Ve burada zekatta şöyle bir şey var. Burada alan el üstün hocam.
Eyvallah.
Burada veren el üstün değil.
Alan el üstün.
Alan el üstün burada. Neden? Çünkü Allah ona hürmeten bizden aldırıyor ona. Hürmet ona, bize değil. Yani burada zekatı veren değil aslında hürmeti olan, hürmet alınan. Burada zekatı alan hürmetli. Bunu bilmek lazım. Yani onları baş tacı olarak görmek lazım. Bir diğeri içtimai hayatı koruyor. Tabii toplumu dengeye koyuyor. Ve muhabbetle bir kenetlenme oluşturuyor fertler arasında. En önemlilerinden bir tanesi hocam, ferdi sermayeyi dengeliyor. Yani ferdi sermayenin anormal büyümesine mani oluyor. Yani bireyleri bir araya getirip bir denge oluşturuyor. Ve zekata ve fıtra Cenab-ı Hak zaruret koyuyor. Verilmek zarureti var. Biliyorsunuz infakta ve sadakada insan arzu ettiği kadar veriyor. Arzu ettiğince veriyor. Ama burada bir zaruret söz konusu. Ve bunu vermeyene karşı Cenab-ı Hak yine Tevbe suresi 34-35'te bu altın ve gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar ve bunların zekatını vermeyenlere bir azap müjdeleyin buyuruyor. Yani azap, evet, müjdeleniyor. Demek ki cehennemle karşı karşıya olma hali. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadisi şeriflerde cehennemde ne tür azaba uğrayacaklarını bize anlatıyor. Tabii zekatın da bir adabı var. Nezaketli olmak lazım. Yani başa kakmadan vermek lazım. İnsanlara böyle en güzelinden vermek lazım. Şimdi bazen böyle zekat malları görülüyor. Biz bir zaman vazife yapmıştık bir yerde. Böyle bir zekat göndermişlerdi. Nohut, açıkçası söyleyeyim yani, nohut göndermişlerdi. Hocam yani biz nohutu bir gün suda beklettik, bir gün kaynattık, mermi gibiydi.
Yine de yumuşamadı.
Yumuşamadı. Yani sorduk, ya dediler ki işte bu zekattan geldi. Ya bunu zekat olarak yesinler diye veriyor insanlar. Şimdi bu neye benziyor? Hani Kabil, Habil'le cederleştiğinde Allah için kurban adamışlardı. Habil en güzel, en semiz, en bakımlı, en besiliyi seçmişti. Kabil de lalet tayin bulduğunu toplayıp getirip bir küfeye, sepete koyup arz etmişti. Tabii ki orada layık olan Allah'a en layık olandır. Yani evet, zekatı verirken Allah'a verdiğini unutmaması lazım.
Kiminle alışveriş yaptığımızı bilmemiz lazım.
Bilmemiz lazım. Yani buradaki muhatabımız bizim aslında insan değil. Eyvallah. Buradaki muhatap Cenab-ı Hak. Aynı kurbanda olduğu gibi. Burada kurban bahsi de var. Aynı şekilde kurbanda olduğu gibi. Kurban kurbiyeti anlatıyor. Yaklaşmayı, yakınlaşmayı. Ayet-i kerime de söylüyor. Ne etleri ne kanları. Ulaşmaz diyor. Takvası ulaşır. Eti kanı bize yani. Eti bize kalıyor. Yani neticede derisi gerisi bize kalıyor. Bu hayvancağızı kestiğimiz zaman Allah'a bu etten bir parça çıkmıyor.
Evet.
Hepsi bize kalıyor. Ama ne var işin içerisinde? Takva var. O takva bize ulaşacak. Zekatta da böyle. Yani bir zekatı da boşa çıkaracak davranışlardan da uzak durmak lazım.
Evet.
Buraya da yine bir teşekkür, alana karşı bir teşekkür edasında olmak lazım. Biraz önce buyurduğunuz gibi Musa Efendi Hazretleri'nin, yani kabul buyurduğunuz için teşekkür ederiz. Yani o mahcubiyeti veren yaşayacak, alan değil. Yine bazı şer'i musibetlerden muhafaza buyuruyor Cenab-ı Hak bu tür zekat vesaire ile. Tabi burada verilen verilmeyen meselesi var, ona çok fazla girmeyelim. Usul ve furuya verilmiyor. Anne baba, dede, nine, oğul, kız, torun, bunlar zekattan uzak olan insanlar. Bunlar fıkhi konular, oraya girmeyelim. Burada itikaf var, dersin başında söylediğimiz gibi. İtikaf hakkında da biraz bir şeyler söyleyelim. Ondan sonra dersi toparlayalım inşallah. İtikaf biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 gününde cuma kılınan bir mescitte yemeden içmeden böyle biraz daha uzak durarak içtinab ederek, zaten oruçta olduğu için iftar ve sahur arasından bahsediyorum, biraz daha içtinab ederek ibadete ağırlık vererek namazlar, Kur'anlar, sohbetler, çok fazla yani dünyevi lakırdıdan da uzak durarak bir ne diyelim inzivaya çekilme hali. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira mağarasında çekildiği gibi.
Evet.
Ne yapacak? Şahs o kılınan namazda, tabi burada şu önemli, itikafı yapılabilecek bir mescitte tercih etmek lazım. Şimdi her cuma kılınan mescitte de itikaf elbette ki yapılır ama zor olur. Yani burada tuvaleti mühimdir, banyosu mühimdir. İşte kendisine erzak getirilecekse erzakın getirilmesi mühimdir. Farz edelim ki cuma kılınan bir köyde itikafa durdu. Bir ihtiyacı var ama dışarıya çok af buyurun yaban hayvanından çıkamıyor. Diyelim ki itikafı bozan bir hal gerçekleşti. Burada eziyet olur ona. Evet. Yani demek istediğim şey mekanın da buna hazır olması hali. Kişi kendi de hazır olacak ama mekan da hazır olacak bu noktada. Tabii şahsın bu itikafı 10 gün sürecek. O itikaf boyunca Kur'an-ı Kerim okuyacak, tefekkür yapacak, ibadetlerde bulunacak. Hanımlar için de daha çok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlerinde itikafı tercih etmelerini istiyor. Yani evde hanımlara itikaf olur. Hmm. Ne yapacaklar? Evlerinde niyet edecekler. Yine ev işlerini azaltacaklar. Ellerinden geldiği kadar aza indirgeyecekler ama bunları da ihmal etmeden, evin asli işini de ihmal etmeden, yani çünkü Peygamber Efendimiz'in hanımları kendi hücrelerinde itikafa çekilirlerdi ve bu haliyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen çadır kurarlardı mesela mescidin içerisine. Efendimiz söktürürdü onları mescidin içinde, çünkü biliyorsunuz Mescid-i Nebi'nin hemen yanındaydı evleri.
Evet.
İçeriye çadır kurarlardı mescidin içinde olalım diye. Efendimiz onları söktürürdü, yani onları evine gönderirdi. Çünkü gece itikafta kalınacak, yani orada hanım halleri vardır. O halleri, yani kadının izzetini koruyor. Burası çok önemli. Hanım efendiliğini koruyor, evin halini koruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii itikafı bozan da haller var. İşte malum tuvalet ihtiyacı için itikaftan çıkmak gerekiyor. Abdest için itikaftan çıkmak gerekiyor. Gusül için itikaftan çıkmak gerekiyor. Bunlar için çıkılabiliyor ama keyfi itikaftan çıkmak, tabii de mal can kaygısı vesaire varsa itikaftan çıkılabiliyor. Ama onun dışında keyfi itikaftan çıkmak ve onun dışında işte başka yerlere gidip gelmek itikafı zedeleyen hallerden, hatta bozan hallerden bir tanesi. İbn Abbas, burada çok güzel bir hatıra var, o çok hoşuma gider benim. İbn Abbas radıyallahu anh'e birisi geliyor, diyor ki itikaftaydı İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas, Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu, öyle söyleyelim. Diyor ki şu ihtiyacım var diye kendisine fısıldıyor sahabiden bir başkası. Hazreti İbn Abbas da oradan çıkıyor, itikaftan çıkıyor, gidiyor o kardeşinin ihtiyacını görüyor. Ondan sonra geri geliyor. Diyorlar ki ya sen bilmiyor muydun hani mescidi mazeretsiz terk etmenin işte itikafı bozduğunu, sen neden böyle bir şey yaptın diye. Orada çok güzel bir şey söylüyor Hazreti Abbas, İbn Abbas. Diyor ki her kim, ben Efendimiz'den böyle duydum diyor. Çünkü Abdullah İbn Abbas aynı zamanda Hazreti Peygamber'in Mescid-i Nebi'sini, Hazreti Peygamber'i takip eden bir nevi Ashab-ı Suffa'nın gençlerinden birisi. Diyor ki her kim din kardeşinin bir işini takip eder ve o işi görürse bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmış olmaktan daha hayırlıdır. Ne yaptı? Bir itikafı vardı 10 gün tutacağı, yapacağı. O ne yaptı? Gitti mümin kardeşinin işini gördü. O ihtiyacını giderdi. Ona faydalı olacak olan şeyi yaptı. Ondan sonra dedi ki Hazreti Peygamber böyle dedi. Yani sahabe-i kiram hazaratı yatırımı nereye yapacağını biliyor hocam.
Evet.
Nereye sermaye konulur, nereye konulmaz biliyor. Yani ibadet oradaki tabii ki itikaf bozulur. Bunun farziyeti ya da kazası edası diye bir hadisesi yok. İtikafa girersiniz, sonra çıkarsınız. Bunu asgarisi bir gündür diyenler de var. Yani bir gün girip çıkması da yeterlidir diyenler var. Birkaç gün durursun diyenler de var. Ama biz 10 gün olarak bunu genelde biliyoruz. Diyor ki Hazreti Peygamber, devamıyla rivayeti kesmeyeyim. Bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse, Cenab-ı Hak o kimseyle ateş arasına 3 hendek yaratır. Her hendeğin arası doğuyla batı arası kadar uzaktır. Yani itikafın ehemmiyeti çok büyük. Şimdi bu itikafı Abdullah İbn Abbas bozuyor. Mümin kardeşinin ihtiyacını gideriyor. Sonra geri dönüyor. Geri döndüğünde kendisine bu ifade söyleniyor. O da cevaben diyor ki ben Allah Resulü'nden böyle duydum. Kim bir müminin işini, mümin kardeşinin işini takip ederse Allah-u Teala onun 10 yıl itikafına bedelen kefili olur buyuruyor.
Eyvallah.
Burası çok önemli abi. Bunu görmezden gelmemek lazım. Efendimiz Ramazan ayı boyunca yani oruçtan sonra her Ramazan'da 10 gün itikaf yapıyor. Vefatı hı hı. senesinde o itikafı 20 gün yapıyor. 20 gün yapıyor. Bu da ayrı bir fark. Tabii ferdi ve içtimai bir haldir bu aslında. İtikaf dediğimiz hal ferdi ve içtimai bir haldir. Hem bireyin kendisini ilgilendirir hem de toplumda bir sıcaklık kaynaşma. Çünkü tek başına kendisi itikafa girmiyor. Kendiyle beraber olanlar da var. Orada bir paylaşım söz konusu. Yani Allah-u Teala aslında bizlere bir dünya hayatı bahşetti. Kulluk bahşetti. Bir itikaf ömrü gibi ömür yaşamak lazım aslında.
Eyvallah. Belki ömrü her itikaf gibi yaşamak
ömrü
lazım.
Ömrü itikaf gibi yaşamak lazım. Yani her tabii dediğimiz gibi belki camide yatıp kalkmayacağız ama en azından o riyazat halini yaşamak lazım. Yani az yeme işini yine oraya getirmek lazım. Az uyumayı oraya getirmek lazım ve az konuşmayı. Bu üç haslet de nefsin hoşuna giden ve nefsi azgınlaştıran, tabir yerinde ise aygırlaştıran, üstadımız böyle söylüyor bazen, hoşuma gidiyor benim bu ifade, hallerdir. Yani nefsin dizginlenmesi için, önüne set gerilmesi için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda hep ibadetlerle önüne geçiyor nefsin. Yani nefsi durdurmayı, nefsi dizginlemeyi ibadetlerle hep karşılıyor. Mesela yemeği, içmeyi oruçla dengeliyor. İşte toplumsal hayatı kaliteye koyarken haramı helali ortaya koyarak hayatı şeye koyuyor, dengeye koyuyor. Her ibadetin içerisinde bireysel bir yön var. Bir de içtimai bir yön var hocam.
Eyvallah.
Bunları görmek gerekiyor. Görmezden gelmemek lazım.
Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ederim.
Cümlemizden inşallah.
Gönlünüze sağlık.
Allah razı olsun.
Önümüzdeki hafta inşallah Bedir gazvesini konuşacağız.
Evet, Bedir gazvesinden devam
Allah
edeceğiz inşallah.
Ederse oradan
i̇nşallah.
Devam edeceğiz.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte bu hafta zekatı, Peygamber Efendimiz'in hayatından örneklerle zekatı ve itikafı konuştuk. Önümüzdeki hafta Büyük Bedir gazvesini konuşacağız. Burada neler yaşandı bunlardan bahsedeceğiz. Ve Peygamber Efendimiz'in hayatından hayatımıza güzellikleri taşımaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun. Hoşça kalın efendim.